Ayrım 4, sayfa 49. Küçük bir çocuğu onca zaman kandırdığı için amcama kızmalı mıyım şimdi? Kendi kendime gerçekten de bütün bunlara o sıralar nasıl inandığımı sorarım bazen. Sanırım insan bir şeye inanmak isterse ne olursa olsun, kaç yaşına gelirse gelsin fark etmiyor, inanıyor. Yıllar sonra bir gün arkadaşımla sinemaya gittik. Bir toplama kampında babasının bütün bunların bir oyun olduğunu anlatarak kandırdığı o çocuğun öyküsünü izlerken koca adam hem gülüp hem hıçkırarak ağlamama kimse bir anlam veremedi. Ama elbette gerçekler ancak bir filmde böylesine saklanabilir ve çocuklar sanıldığı kadar budala değildir, ben bile. Halam ya da nenemin arkadaşları geldiği zaman aralarındaki konuşmalardan, arada bir amcamın getirdiği ve fısıltıyla bildirdiği haberlerden anlıyorum ki babam kayıptı. Yine de ben de dahil kimse yıllar boyu onun öldüğünü söyleyemedi. Olur olmaz yerlerden gelen haberlere amcam bile hep kulak kabarttı ve sonunda hepimiz sessiz sedasız gerçeği kabullendik. Bizim için gerçek onun bir yerlerde yaşadığı ve günün birinde geri geleceğiydi. Amcam onca kitap okumasına karşın Kıbrıs'ı sanki unutmak istermiş gibi olup bitenlerden hiç söz etmedi. Babam yüzünden ülkesine mi küsmüştü, yoksa benim bütün bunlardan uzak kalmamı mı istemişti bilmem. Ama yıllar sonra artık liseye gittiğim sıralarda bir sabah radyoda çalınan marşlarla onun ilk kez hıçkırarak ağladığını gördüm. Türkiye sonunda Kıbrıs'a çıkmıştı. Geceleri karartma uygulanıyor, ışıklar kapatılıp pencereler sıkı sıkı örtülüyordu. O zaman amcam bana neden kimi zaman radyoda "Bekledim de gelmedin" şarkısı çaldığı zaman öfkelendiğini anlatmıştı. Rum radyosu yıllarca Türkiye'nin gelmeyeceğini, adadakileri kendi kaderiyle baş başa bıraktığını anlatıp alay etmek için bu şarkıyı çalmıştı. Amcam yine de ölene kadar adaya hiç gitmedi. Belki de buna zaten zamanı olmadı. Çünkü bir yıl sonra bir sabah onu kütüphanede masasının başında bulduk. Uyur gibi başı masaya yaslanmış. Başucunda duran boş bir ilaç şişesi, karmakarışık kağıtların üzerine öylesine bırakılmış gözlükleri ve son yazdığı mektupla. Hala düşünürüm ve bilemem. Belki de babamın kaybolması onun için son damla olmuştu. Yıllar önce daha çok gençken adayı, anne babasını bırakıp Türkiye'ye gelmiş, üniversite yıllarında komünist olmuş, çoğu insanın inandığı değerleri reddetmiş biriydi o. İşte yıllar böyle geçip gitmişti. Bana öyle gelirdi ki hayatım hep böyle geçecek. Orada, o evde ve bu başkalarına garip gelecek düzende ben de amcam gibi yaşlanıp gidecektim. Okul günleri sona eriyordu ve yakında sınava girip üniversiteye başlayacaktım. Diğerlerinin aksine bu beni pek heyecanlandırmıyordu. Okul benim için her zaman sıkıcı bir yer olsa da derslerim her zaman çok iyiydi. Çünkü her yıl ders kitapları alındığında 1-2 hafta içinde hepsini okuyup bitirmiş olurdum. Öteki öğrenciler tatilin rehavetinden henüz çıkmamışken ben çoktan gerekli cümlelerin altını çizmiş, birkaç ay sonraki sınavların sorularını bile çözmüş durumdaydım. Bu nedenle öğretmenlerin çoğu beni örnek gösterir, hemen her yıl en iyi öğrenci ödülünü alırdım. Ama herhalde edebiyat öğretmenim Necdet Bey olmasa yazıp çizdiklerimi pek de ciddiye almazdım. Çünkü okuduklarımın yanında kendi yazdıklarım bana pek basit, pek saçma geliyordu. Ama Necdet Bey birkaç kez amcamla da görüşmüş ve benim yazar olarak yetiştirilmem, edebiyat okumam gerektiğini uzun uzadıya anlatmıştı. Hatta yazdığım bir hikayenin, parantez, ki buna bugün hikayede demek bile garip geliyor bana, ya da parça parça notlarımın bir yerlerde yayınlanması için epeyce uğraşmış ama pek bir sonuç alamamıştı. Okul yıllarının bittiğine sevinirken tam da o yazbaşı hayatımın birdenbire değişeceğini pek düşünmüyordum. Aslına bakılırsa o yaşlardaki her çocuk gibi aklım bir karış havadaydı ve önümde uzanan gelecekle ilgili, hayatla ilgili, ne yapacağımla ilgili pek de bir şey düşünmüyordum. Sıradan günlerin basit ve huzurlu döngüsü içinde yaşayıp gidiyordum işte. Sözcüklerin büyüsü dedim. Aman ne büyük laf. Çoktan kayboldu o büyü artık. Biz büyürken sanki gizli bir el, sonsuzluğa yazılmış sandığım bütün o sözcükleri alıp gitti. Yerine ilkellerin anlaşmasına yetecek basitlikte elektronik bir sözlük bıraktı. Gittikçe kısalan cümlelerle, gittikçe hızlanan anlatım biçimleriyle, yüzyıllarca yazılsa da tam olarak anlatılmayan bir duygunun bir şarkıda en basit haliyle tekrarlanmasıyla yetiniyor mu herkes artık? Sanırım evet, yetiniyor. O zaman kim bu devirde televizyondaki bir diziyi, çalıp duran telefonda bir arkadaşın anlattıklarını, tanıyıp tanıyamadığı insanlara olur olmaz notlar yazmayı, bilgisayar başında geçiren saatleri, akşama gidilecek eğlenceyi bırakıp da yüzlerce sayfalık bir romanı, satırlarını, bölümlerini anlatmadan okur? Ben mi? Beni saymayın. Henüz çocukluktan yeni çıkmışken kitap delisi amcam bütün servetini bana bırakmasaydı, ben de kitap okumak, yazmak gibi artık opera sahnelemeye benzer bu arkaik alışkanlığa sahip olmazdım herhalde. Bütün serveti dediğim sayısını kimsenin bilmediği kitaplarla, farklı dillerde el yazmalarından, eski özel yeni basımlarla, gezin basımlara kadar koskoca bir odayı dolduran ciltler, eski zaman dergileri, çizgi romanlar, yasak yayınlar, gazeteler ve akla gelecek basılı her şeydi. İnsanın çocuk denilen yaşta Karamazov kardeşleri, Sokrates'in sonu gelmez gevezeliklerini, kocasını bahçıvanla aldatan Lady Chatterley'i, giyinip kuşanıp arabasıyla ortalıkta hava atmaya meraklı Behruz Bey'i, parantez galiba çok zaman geçse de bazı şeyler değişmiyor, kendi gençliğiyle bir meydanda karşılaşan ve bütün kentlerde saçları saman sarısı sevgilisini arayan şairi, yurttaşlarını tanrılara kurban etmek için yüzyıllar boyu akıl almaz yöntemler geliştiren uygarlıkların, parantez evet uygarlığın tanımlarından biri de buydu, tarihini, atının üstünde pelerinini savurarak gelip kraliçeyi kaçıran şövalyeyi, bütün kadınların aşık olduğu yakışıklı casusu, yakası açılmadık hikayelerle dolu erotik romanları, ıssız adalarda yeniden bir hayat kurmaya hayallerini, bilinmez yerlere keşfe çıkan gezginleri, bazen koskoca bir dünyayı, bazense yalnızca içsel bir serüveni anlatan bütün o kitapları okuyunca hayatla ilişkisi biraz tuhaf oluyor. Tabii bunu sonradan anladım. Yıllar sonra yine bir romanda bütün hayatını televizyon izleyerek geçiren, yaşadığı evden hiç çıkmadan büyüyen ve hayatı yalnızca televizyondan öğrenmiş olan yaşlı adamın öyküsünü okuduğumda onunla aramda içimi burkan garip bir benzerlik buldum. Orada denize çok yakın, küçük bakımsız bir bahçenin içinde 100 yıl öncesinden kalma o evde. Bütün gününü fal açmak, eski dedikodular ve facialar üzerine konuşmak, yemek ve çay saati için her gün usanmadan hazırlanmak dışında pek bir şey yapmadan geçiren ve bir an ötekine uymayan nenemle, hayatın sırrını bulmak için günün neredeyse tamamını odasında kitap okuyarak geçiren, pek fazla konuşmayan amcamla. Onlar için dünya çoktan bozulmuştu ve o bozulmuş dünyanın içinde kendilerine bu evden başka bir yer bulamıyorlardı. Ne garip, çoğumuz bulamıyoruz aslında. Koskoca bir dünyada kendine bir yer bulmak nasıl böyle zor olabilir ki? Aslında herkesin yaşamak istediği bir yer olmalı ama sanırım hiçbirimiz gerçekte olmak istediğimiz yeri bulamıyoruz ve hepimiz bize sorulmadan bırakıldığımız bir yerde yaşamaya çalıştığımız için böylesine şaşkınız. Belki de insanlar bu yüzden neresi olduğunu bilemediğimiz ama her nedense ait olduğunu sandığı bir başka yere gitmeye çalışıyor. Gerçekte ya da düşlerinde. Ben de öyle yaptım. Gerçekten de bir sır var mı? Bu eşsiz, her birimiz için farklı, tuhaf yolculuktaki rastlantıların, karşısına çıkan beklenmedik insanların, birdenbire gittiğiniz yolu değiştiriveren olayların ve her kim olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, aslında bir gün daha, bir saat daha hayatta kalabilmek için verdiğiniz o bilinçsiz çabanın içinde yer alan bir sır. Sizi buradan alıp artık bütün kaygılarınıza, korkularınıza, telaşlarınıza, kimi zaman bir an durup da hissettiğiniz o sonsuz yorgunluğa son verecek, tıpkı çocukluğun uyku saatleri gibi güvenli, huzurlu ve sessiz bir an sonsuza dek taşıyacak bir sır var mı? Galiba bütün bu kitapların arasında amcamın en çok okudukları, günün birinde olmadık bir yerde olmadık bir şeyi bulmak uğruna yaşadığı hayatı bırakıp yollara dökülen insanların hikayeleriydi. Bir bilinmezin peşine, en yüksek dağların zirvesine, arzın merkezine, duyulmuş ama henüz görülmemiş ülkelere, kayıp adalara, denizler altına ya da uzayın boşluğuna. Var olduğumuz dünyadan başka bir yere gitmek, el değmemiş yeni bir dünya bulmak için. Kimi zaman onu, koskocaman eski bir dünya haritasını masasının üzerine yaymış incelerken görürdüm. Sanki bir yerlerde bilinmez bir ada keşfetmiş de, eski zaman seyyahları misali oraya nasıl gideceğini düşünür gibi uzun uzun haritaya bakardı. Bana öyle gelirdi ki, amcam da bir gün kalkacak, hırkasını çıkarıp kalınca paltosunu giyecek, küçük tahta bir bavul alıp bizlere veda edecek ve kimselerin gitmediği uçsuz bucaksız yerlere doğru yola çıkacak. Ve sanırım ki eğer öyle yapsaydı, tıpkı o, kendisini şövalye sanan ve gördüğü her şeyi bambaşka hayallere benzeten yaşlı adam gibi benzersiz bir kahraman olurdu. Belki onunla da herkes alay eder, her kahramanlık girişimine hüsran ve kahkahayla sonuçlanırdı ama yine de insanlar umursamasa bile en azından kendi istediğini yapan biri olurdu. Ama garip olan şu ki amcam sanki bu mahalleden dışarıya hiç adım atmamış gibiydi. Gençlik yıllarını bilemiyorum ama benim hatırlayabildiğim günlerden beri olsa olsa hastaneye gitmek, belki kitap almak ya da bir cenazeye katılmak için semtten biraz uzaklaşmıştır. Kim bilir, belki de bu yüzden hiç olmayacak maceraların peşinden giden insanların hayatı onu böylesine ilgilendiriyordu. Ve yine garip olan bir şey daha var ki amcam bunca hayal kahramanının öyküsünü okumasına rağmen hayaller kuran ve onlara inanan biri değildi. Falları küçümser. Nenemin zaman zaman geçmişe dair anlattığı gizemli hikayelere, parantez ki çoğu yaşadığımız yerle ilgili uğursuzluklar, lanetler üzerineydi, dudak büker, görünenin ve elle tutulanın dışında hiçbir şeye itibar etmezdi. Eğer öyleyse bile bundan kimseye söz etmezdi. Ve eğer odasına kapanıp bir kitabın eşsiz kokusunun verdiği büyülenmeyle saatlerce kendi içinde bir yolculuğa koyulduysa, orada neler neler bulduğunu da hiçbirimiz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü çoğu insan bir kitaptan herkesin aynı şeyi anladığını sanır ama öyle değildir. Her kitap, her okunuşta herkese başka şeyler anlatır. Amcam kimi zaman kalınca bir kitaba öylesine dalardı ki yanına girmeye, yemeğe çağırmaya bile çekinirdik. Kış geldiği zaman mutlaka yün beresini takar, ekose gömleğinin üzerine koyu yeşil ya da bordo hırkasını giyer, bahçede biraz oyalanıp çiçeklerle uğraştıktan sonra ''Aman aman, bu havada hiçbir yere gidilmez, buz kesmiş ortalık.'' diyerek sanki hava güzel olsa da derhal gezmeye gidecekmiş de soğuk nedeniyle gidemiyormuş gibi odasına girer, çok uzun yollardan gelmiş ve yorulmuşçasına sobaya birkaç odun attıktan sonra koltuğuna ya da masasına oturup kitabını okumaya ya da gazetelerden, dergilerden kestiği bir takım haberleri özenle büyük ciltli defterlere yapıştırmaya başlardı. Elbette yaz günleri de dışarı çıkmak için fazlasıyla sıcak gelirdi ona ve kitaplığın loş havasını her zaman tercih ederdi. İnsanın hayat yolculuğunun küçük bir ev ve bahçenin sınırları içinde kalmasıyla, okyanusları, çölleri, kıtaları aşarak, gökyüzünü bir baştan ötekine geçerek, hatta başka bir gezegene giderek, en yüksek dağların zirvesine çıkarak ya da dünyanın derinlerindeki mağaralara inerek yaşaması arasında çok büyük bir fark var mı gerçekten? Bütün kadınları kendisine aşık etmiş olan, her gittiği kentte, ülkede gözyaşları içinde sevgililer bırakan Casanova'yla, ömrü boyunca yalnızca bir tek büyük aşk yaşayan Abelard arasında ya da amcam bütün bu kitapları, dergili haritaları, gazeteleri, belgeleri neden toplamıştı? Gerçekten de bu kadar okuyan biri hayatın sırrını bulacağına inanmış olabilir mi? Yoksa yalnızca tıpkı benim gibi gerçek dünyadan uzaklaşmak için hayatın sözcüklerle yeniden yapılmış halini mi seçmişti? Kurgulanmış hayatları, bilmediği ve hiç göremeyeceği dünyaları var olanlardan çok daha zengin ve güzel bulduğunu düşünüyorum şimdi ve onu anlayabiliyorum. Aslında bana soracak olursanız, kişinin bütün tarihi herhangi bir odaya sığacak kadar az ve bunca zenginliğe, bunca farklılığa karşın geçmişte ya da şimdi, çok uzakta veya burada insanların yaşadıkları birbirinden o kadar da farklı değil. Bir zamanlar kimsenin bilmediği kıyılara yanaşan gemilerdeki o gezginlerin, el değmemiş ormanlarda, tek bir ayak izinin görülmediği buzullarda, dünyanın her yerini göreceklerini sandıkları dağların zirvesinde ya da yerin fersah fersah altında bulduklarının hiç de öyle beklenmedik şeyler olduğu söylenemez. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, o büyük sırrı çözüp bizi oluşturan, birbirimize benzer ya da farklı kılan, ne zaman, nasıl buradan sonsuzluğa geçeceğimizi bilmediğimiz halde binlerce yıldır akıl almaz saçmalıklarla hayatımızı tüketmemizi engellemeyi başaramamışlardı. Bütün bu yolculukların uzaklara, daha uzaklara gitmemizin, sonsuzluğa öncüler göndermek istememizin nedeni aslında en başa geldiğimiz yere, tek tek her birimizin geldiği kara deliğe ulaşmak mıydı yoksa? Var olan, dokunulan, koklanan, gözle görülen her şeyin dışında sonsuz bir gizli evrenin her birimizin belleğinde kayıtları var ve bulabildiğimiz, gerçekte bize ait olan tek şey, onu anlatabilmek için yarattığımız harfler, sözcükler, cümleler. Eğer onlar olmasaydı, yalnızca var olan görüntülerle yetinmek zorunda kalacaktık. Kitapları okurken hep aynı şeyi düşünürüm. Sözcükler asla belleğimizdekilerin tamamını dile getiremez. Bir insanın hayatı sözcüklere döküldüğünde inanılmayacak kadar kısa kalır. Eğer insan belleğinden geçebilenlerin tümünü yazıya dökmeyi başarsaydı, her insan hayatı okunması mümkün olmayan sayısız cilde bile sığmazdı. Galiba o sabah amcamın odasındaki o karmaşanın kim bilir neresine sakladığı ilaçları alıp ölmek istediğinde hayatın sırrını bulamadığını ve artık vazgeçtiğini düşünmüştüm. Ama o zamanlar henüz çocuk sayılırdım ve bütün bunları anlamaktan çok uzaktım. Oysa her şey yolunda gibi görünüyordu. Amcam, nenem ve ben. Üçümüz de hemen her günü belli alışkanlıklarla geçiren ve yine de bundan sıkılmayan insanlardık. Her şey amcamın değişmez alışkanlıklarına, saatlerine göre ayarlanmıştı ve kimsenin buna şaşırdığı da yoktu. O, yıllar önce kendisine burada, başkalarının dünyasının dışında özel bir hayat kurmuş, kendi başına kitaplarıyla yaşamaya başlamıştı. Nenemle bizim gelmemiz onun hayatını fazla değiştirmemişti. Biz sanki burada hep misafirdik. Ama nenem her şeyi ona göre düzenledi ve amcam hayatın kendisine zaten saçma ve gereksiz gelen bölümleriyle bundan sonra hiç ilgilenmedi. Nano, üzerinde çok yıllar öncesinden kalmış elbiselerle dolaşır, sürekli kendi kendisine söylenir, bir anda ağlayıverir, hiç yokken yeniden gülmeye başlar, çok neşeli görünürken bir anda gözü dalıp bir sigara yakar ve saatlerce kimseyle konuşmazdı. Ancak öfkelendiğinde ya da Kıbrıs'la ilgili bir hikaye anlatılırken şivesi değişirdi. Onun Kıbrıs şivesiyle konuşması beni çok eğlendirir, kimi zaman sırf bu yüzden onu kızdırırdım. Bazen de Larnaka'daki panayırları, olaylar başlamadan önce tüm Türk, Rum hep birlikte yaşarlarken dedemle gittikleri dansları öyle güzel anlatırdı ki aynı öyküleri defalarca dinlemekten sıkılmazdım. Nano anlatsana, babam doğacağı zaman ne yapmıştı dedem diye sorardım. Ne yapacak, aynanın karşısında geçmişte saçını tarardı. Öyle düşkündü ki süsüne, çocuk geliyor derdim de dinlemezdi. Onun yüzünden babanı yolda doğurdum ya. Bazen beni yanına oturtur, yüzümü okşar ve hiç yoktan ağlamaya başlardı. Sanırım bunun nedeni bana baktıkça babamı hatırlamasıydı. Nenemin bir iki tanıdığı gelirdi zaman zaman. Bunlardan biri biraz ötedeki ahşap evde oturan madam, biri şişman falcı kadındı. Bana kalırsa onlarla amcamdan da halamdan da daha iyi anlaşırdı. Bu evde hayat dışarıya kapalıydı ama aslında dışarıdan gelen seslere göre düzenlenmişti. Sabah en erken gelen sütçüydü. Onun seslenişinin ardından evin içinde hareket başlar, kahvaltı hazırlanır. Ben okula giderim. Nenem de ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Geçen satıcılar mutlaka eve uğrar. Bazen sucu, bazen balıkçı, bazen çıngırağını sallayarak yoğurtçu gelir. Hallaç geçer. Öğle yemeğinden sonra herkes uykuya çekilir. Öğleden sonra macuncunun akşam üzeri simitçinin gelmesiyle birlikte yeniden çay demlenir. O arada akşam yemeği hazırlanmaya başlanmıştır. Akşam ezanı okunur. Hele bir de kışsa o saatlerde üstüme garip bir hüzün çöker. Bir an önce yemeğe oturmakta acele ederdim. Çünkü hepimizin bir arada olduğu akşam yemeği, amcamın en çok konuştuğu, hele bir nedenle neşesi yerindeyse beni en çok güldürdüğü zamanlardı. Ve kış geceleri yine bir satıcının sesiyle, hatta şarkısıyla, bozacının gelmesiyle son bulurdu. Amcam sabah ezanıyla kalkar, kendine göre bir takım spor hareketleri yapar, sonra gelip gazetelerini okur, kahvaltı eder ve odasına çekilirdi. Öğlene kadar çalışır ve kurulmuş saat gibi tam bir de sofraya oturmak isterdi. Eğer hava güzelse bazen biraz bahçede oturur, kahvesini içer, belki bir sigara tellendirir ve 2 saat uyurdu. Sonra odasına dönüp yine okumaya başlardı. Saat tam 7'de akşam yemeği için odasından çıkardı. Amcam ne zaman neşeli, ne zaman üzgün, ne zaman öfkeli, ne zaman düşünceli, bunları anlamak biraz zordu. Çünkü çok az konuşurdu ve ne söylerse söylesin yüzündeki ifade hiç değişmezdi. Galiba neşeli olduğu zamanlar okuduğu kitaplardan heyecan duyduğu zamanlardı. Çünkü bazen yemekte dünyanın ta bilmem neresinde kimlerin bilmediği bir adayı anlatır, nenemle ben de sanki gelecek hafta hep birlikte oraya gidecekmişiz gibi merakla ona sorular sorar ve böylece o tuhaf konuşmayı sürdürebilmekten mutluluk duyardık. Ama çoğu zaman bir an gelip amcam herhalde bu konuşmanın saçmalığını fark eder ve birdenbire suskunlaşıp soruları cevapsız bırakıp kendi alemine dalar giderdi. Yemekten sonra bazen bir çay içer, biraz radyo dinler. Bazen benim derslerime bakar, sonra yine odasına çekilirdi. Saat 10 gibi yatmaya gider ve biz otursak da, radyonun sesi açılsa da hiç umursamadan hemen uykuya dalardı. Aslında burada olmaması gerekiyormuş da, yanlışlıkla gelmiş ve çok kısa bir süre sonra yeniden geldiği yere dönecekmiş gibi bir hali vardı. Ama işte bir yerlere gittiği de yoktu. Kim bilir kaç yıldır burada ve bu birbirinin aynı günleri sürdürüp duruyordu. Belki başkalarına göre garip ama bana göre son derece sıradan ve korunaklı bir hayattı onunki. hayatın cehenneminin başkaları olduğuna inanmış ve onlardan olabildiğince uzak bir hayat kurmayı denemişti. Sanki okuduğu kitapların içinde bir yerde yaşayabilirmiş gibi. Bu ne zaman böyle olmuştu, neden böyleydi tam olarak bilmiyorum. O güne kadar, yani onun aramızdan artık ayrıldığı ve bu birbirine benzer günlerin son bulduğu o bahar sabahına dek amcamla ilgili çok da fazla düşünmediğimi fark ettim. Onu öyle olduğu gibi kabullenmiştim ve çok insan tanımadığım için de onun bu hayatı bana fazla acayip gelmemişti. Aslında onun hiçbir yere gitmeyen adamın sonsuza dek ve en uzağa gitmeye karar verdiği sabah, bir gün her şeyin ansızın biteceğini ve bunun bize önceden haber verilmeyeceğini öğrenecektim. Belki de görüntüleri çoğaltmaya çalışmamın, bir hayatın içinde başka hayatlar yaşamak istememin, gerçekleşmese bile sonsuz hayaller kurmamın nedenlerinden biri de budur.